Ayrım 25. Huzursuz Adam. Henning Mankell. Sayfa 265. 3. Bölüm. Uyuyan Güzel'in Uykusu. 21. Kısım. Wallander'in verdiği sözü tutmaya hiç niyeti yoktu. Linda ve Hans ile konuşmaya anında karar vermişti. Aile olgusu ile İsveç güvenlik servisi arasında bir tercih yapması gerekirse tereddüt etmezdi. Onlara her şeyi anlatacaktı. Bütün duyduklarını son kelimeye kadar. Bu onlara karşı bir göreviydi. Wallander Uytterberg ile görüşmesinin ardından uzun süre oturup düşünmüştü. İlk izlenimi taşların yerine oturmadığı hissiydi. Louis von Henke bir Rus ajanı mıydı? Polis onun çantasında gizli belgeler bulmuş olsa bile, üstelik de çantanın gizli bir bölümünde, hala inanamıyordu. Evet, ama neden Uytterberg ona gerçek olmayan şeyler söylemiş olsundu ki? Onunla birkaç defa kısacık görüşmüşlerdi ve Wallander ona son derece güveniyordu. Adam söyleyeceği şeylerden emin olmasa asla aramazdı. Wallander yapması gerekeni biliyordu. Bildiklerini söylemeyerek Linda'yı korumaya çalışmasının kızına bir faydası olmazdı. Uytterberg'in anlattıklarına inanıp ciddiye alması gerekiyordu. Sonunda gerçek olarak ortaya çıkan şey her neyse, bu Uytterberg'in elindeki bulguların yanlış olduklarını göstermezdi. Belki çıkarılacak ya da çıkarılması gereken sonuçlar farklı olmalıydı. Arabasına binip Linda ile Hans'ın evine gitti. Clara'nın puseti bir ağacın gölgesi altındaydı. Anne babası da bir hamakta yan yana ellerinde birer kupa kahve ile oturuyorlardı. Wallander de bahçe sandalyelerinden birine geçip oturdu ve onlara öğrendiklerini anlattı. Hans da Linda da kaşlarını çatıp duyduklarına inanamayan bir ifadeyle dinlediler. Wallander konuşurken aklına Stig Wennerström gelmişti. İsveç'in savunma sırlarını yaklaşık 50 yıl önce Ruslara satan albay. Fakat Louis von Enke ile onca yıl aktif olarak ajanlık yapan açgözlülük ve hinlik sergilemiş bu adamla arasında bir bağ kurması olacak şey değildi. ''Bana doğruların söylenmiş olduğundan kuşkum yok.'' diye bitirdi sözlerini. Ama bu belgelerin onun çantasından çıkmasının mantıklı bir açıklaması olduğundan da şüphem yok. Linda başını iki yana sallayıp eşine döndü, sonra da babasının gözünün içine baktı. ''Bu gerçekten doğru mu?'' ''Duyduklarımın tıpatıp aynısından farklı bir şeyi gelip size söylemem herhalde.'' ''Sinirlenme, biz de sana sorular sorabilmeliyiz.'' ''Sinirlenmiyorum ama bana gereksiz sorular sormaya da başlama.'' Hem Wallander hem de Linda aralarında bir münakaşanın patlamak üzere olduğunu fark edip durumu yumuşatmayı başardılar. Hans ise meydana gelen gerginliğin farkında bile değil gibiydi. Wallander ona döndü. Genç adamın yüzünden üzüntüsünü okuyabiliyordu. ''Aklına gelen bir şeyler var mı?'' diye sordu dikkatle. ''Ne de olsa sen anneni hepimizden daha iyi tanırdın.'' ''Hiçbir şey gelmiyor. En son hakkında hiçbir şey bilmediğim bir kız kardeşim olduğunu öğrenmiştim. Ve şimdi de bu. Sanki annemle babam bana giderek yabancılaşıyorlar gibi. Teleskopun merceği tersine döndü sanki. Görüş alanımdan gittikçe uzaklaşıyorlar. Hiç aklına eskilerden bir şeyler gelmiyor mu? Söylenen şeyler, ziyaretinize gelmiş olan insanlar.'' ''Hayır, hiç. Tek hissettiğim karnımın ağrısı.'' Linda Hans'ın elini avuçları arasına aldı. Wallander ayağa kalkıp elma ağacının altında duran pusete doğru yürüdü. Bir bal arısı pusetin üstündeki sivrisinek tülünün etrafında vızıldıyordu. Wallander arıyı dikkatle uzaklaştırıp pusette uyuyan toparlak şeyi seyretti. Linda'yı pusetinde hatırlıyordu. Mona'nın hiç bitmeyen endişelerini ve bir çocuğu olmasından dolayı duyduğu kendi sevincini. Tekrar oturduğu sandalyeye döndü. ''Uyuyor.'' dedi. ''Mona benim geceleri hep ağladığımı söylerdi.'' ''Ağlardın. Seni susturup yeniden uyutmak için uyanıp kalkan genellikle ben olurdum.'' ''Mona bunu bu şekilde hatırlamıyor ama.'' ''Gerçeklerle zaten hiçbir zaman fazla ilgilenmedi.'' ''Clara bizi hemen hemen hiç uyandırmıyor.'' ''O halde çok şanslısınız. Sen yaygarayı basar ve bize gerçekten felaket geceler yaşatırdın.'' ve beni kollarında gezdirip pışpışlayan sendin, öyle mi? Hem de bazen kulaklarımda pamuk tıkaçlarıyla. Ama evet, seni kollarında gezdiren bendim. Başka türlü söylenenlerin hiçbiri gerçek değil. Mona ne derse desin. Hans birden kupasını masaya öyle sert vurdu ki içindeki kahve masa örtüsüne döküldü. Onları dinlemiyor gibiydi. Bunca zamandır annem neredeymiş peki? Ayrıca Hakan nerede? Sen ne düşünüyorsun? Senin aklına ilk gelen düşünce nedir? Yani şimdi her şey böyle birden farklı bir durum almaktayken. Soruyu soran Linda'ydı. Wallander hayretle kızına baktı. Kendisi de aynı sözcükleri aklında toparlamakla meşguldü. Sadece kızı daha çabuk davranmıştı. Buna verecek bir cevabım yok. Ama içimden bir ses babamın hala yaşadığını söylüyor. Tuhaf ama bana annemin ölmüş olduğu söylendiği anda içimde babamın hala yaşadığına dair çok güçlü bir his oluştu. Wallander sözü alıp sorulara devam etti. Neden? Seni böyle düşünmeye iten bir şeyler olmalı. Bilmiyorum. Wallander Hans'ın kötü yıkıcı haberi aldıktan bu kadar kısa bir süre sonra fazla bir şey söyleyeceğini gerçekten sanmamıştı. Von Enke ailesinin üyeleri arasındaki uzaklığın çok büyük olduğunu görüyordu. Wallander durdu çünkü farkına vardı bu şey kendi içinde daha detaylı irdelenmesi gereken bir durumdu. Gerçekten de Håkan ile Louis birbirleri hakkında ne kadar şey biliyorlardı. Kendi aralarında da ailenin diğer bireyleriyle olduğu gibi birbirlerinden sakladıkları sırlar, gizledikleri bir şeyler var mıydı? Yoksa tam tersi miydi? İkisi arasındaki ilişkinin aşırı derecede yakın olması mümkün müydü? Bu sorulara o an için cevap veremiyordu Wallander. Hans ayağa kalkıp eve girdi. Kopenhag'ı araması gerekiyor dedi Linda. Sen geldiğin sırada karar vermiştik. Ne kararı? Bir gün daha izinli olup evde kalmasıyla ilgili. Bu adam hiç tatil yapmaz mı? Borsalar şu an için bütün dünyada pek sıkışık. Hans da endişeli. O yüzden bu kadar çok çalışıyor. İzlandalılarla mı? Kızı babasına şüpheyle baktı. Espri mi yapmaya çalışıyorsun? Hakkında konuştuğun insanın çocuğumun babası olduğunu hatırlatırım. Bana orada ofisini gezdirdiğinde etrafta İzlandalılar vardı. Bunu hatırlamam neden komiklik olsun? Linda boş ver der gibi elini salladı. Hans yeniden hamağa gelmişti. Kısaca Louis'in cenaze işlemlerinden bahsettiler. Wallander onlara annesinin bedenini, pataloglar işlerini bitirdikten sonra ne zaman teslim alabileceğini tam olarak söyleyemiyordu. Çok garip dedi Hans. Daha dün içinde Hoka'nın 75. doğum günü partisinde çekilmiş fotoğrafları olan büyük bir zarf geçti elime. Onlara bakmamızı ister miydin diye sordu Linda. Hayır, şimdi değil. Hans omuz silkti. Onları gelecek misafirlerin listesiyle ve partiyle ilgili diğer kağıtlarla birlikte bir araya ben koymuştum. Bütün faturaların birer nüshaları da dahil. Wallander kendi düşüncelerine dalmış ve Hans'ın Linda'ya söylediği şeyi sanki uzaklardan duyar gibi algılamıştı. Birden ayıldı. Doğru mu duydum? Misafirlerin listesi mi dedin? Her şey son derece itinayla hazırlanmıştı. Babam boşuna bir asker değil. Bütün gelenlerin isimlerini kontrol etmişti. Özür dileyenlerin ve görgü kurallarının dışına çıkıp ne katılacağını ne de katılmayacağını bildirenlerin isimlerini de. Bu listeler neden sizde duruyor? Çünkü annem de babam da bilgisayar konusunda fazla bilgili değiller. Doküman hazırlama işinde onlara yardım ettim. Babam yorumlarını benim yazmamı istemişti. Tanrı bilir neden ama hiç gerçekleşmedi. Wallander bunu yeniden düşünürken dudaklarını ısırıyordu. Sonra ayağa kalktı. Eğer sakıncası yoksa o listeleri görmek istiyorum. Fotoğrafları da. Yapacak başka işleriniz varsa onlara evde de bakabilirim. Linda yüksek sesle düşünerek, küçük bir bebeğimiz varken nasıl başka planlarımız olabilir dedi. Bunu unuttun galiba. Yakında uyanır. Bu da şu an tadını çıkarmakta olduğumuz huzurlu dakikaları sonlandıracak. Her neyse yine de eve dönüp onları da yanına alman en iyisi olacak gibi. Hans içeri girip kısa süre sonra kağıt ve fotoğraf dolu birkaç dosyayla yeniden göründü. Linda Wallander'i arabasına kadar geçirdi. Uzaktan kopan gök gürültüsünün sesi duyuluyordu. Wallander arabanın kapısını açmak üzereyken kızı kapının önüne geçip durdu. Yanılmış olabilirler mi? Cinayet olabilir mi? Buna işaret eden hiçbir emare yok. Uytterberg çok iyi bir polis, çok tecrübeli. Orada olanı görüyor. Şüpheye yer bırakacak en ufak bir şey olsa hemen harekete geçerdi. Onu bulduklarında Louis'in nasıl göründüğünü bana yeniden anlat. Ayakkabıları düzgün bir şekilde yanında duruyormuş. Yan tarafı üzerine uzanmış, ayaklarında çorapları varmış. Giysilerinin hepsi yerli yerindeymiş. Başka bir deyişle yere düşmemiş, oraya uzanmış. Ama ayakkabıları, bu bir zamanlar normal karşılanan bir şey değil miydi? Sadece artık bugünlerde pek uygulamıyoruz. Ölmeden önce hep ayakkabılarını çıkarırsın. Linda başını iki yana salladı. Ne giyiyormuş? Wallander Uytterberg'in söylediklerini hatırlamaya çalıştı. Etek, bluz, dize kadar naylon çoraplar. Linda başını iki yana salladı. Onu dize kadar naylon çorapla hiç görmedim. Ya külotlu çorap giyer ya da hiçbir şey giymez. Emin misin? Kesinlikle eminim. Eğer kayak yapmaya giderse özel kalın çoraplar giyer. Ama zaten bunun konuyla ilgisi yok. Wallander bu detayın önemini düşünüp tarttı. Linda'nın söylediklerinden emin olduğunu biliyordu. Şimdi olduğundaki gibi emin olduğu zamanlar neredeyse hep haklı çıkardı. Mantıklı bir cevabım yok ama değindiğin noktaları Stockholm'de polise bildireceğim. Kızı kenara çekildi ve babası direksiyonun arkasında yerini alınca kapıyı kapattı. Louis intihar edecek bir kadın değildi dedi Linda. Ama yaptı işte. Linda konuşmadan başını iki yana salladı. Kızı kendisine bu noktayı dikkate alması için uyarıda bulunuyordu. Ama bunu şu anda hemen tartışmaları gerekmiyordu. Motoru çalıştırdı ve oradan ayrıldı. Ana yola çıkınca kendi de şaşırdığı ani bir karar vererek Üstad'a sapmayıp Trelleborg'a doğru sahil yoluna döndü. Biraz temiz hava almaya ihtiyacı vardı. Birkaç karavan evin ve kamp kuranların deniz manzarası seyrettikleri Mosby sahiline gelmişti. Arabayı yolun kenarına park edip plaja yürüdü. Buraya her gelişinde sahilin bu kısmı için hayatında önemli yerlerden biri olduğu hissine kapılıyordu ki aslında hiç de özel bir yanı yoktu. Hatta güzel bile denemezdi. Küçük bir kızken Linda'yı yürüyüşe çıkardığı yerdi burası. Kendisinden boşanmak istediğini söylediğinde Mona ile barışmaya çalıştığı yerdi. Ayrıca 10 yıl önce Linda'nın ona polis olma isteğinden ve polis akademisinde kendisine çoktan bir yer sunulduğundan bahsettiği ve sonra da hamile olduğu müjdesini verdiği yerdi. Wallander plaj boyu yürümeye başlayarak onca saat oturmaktan kas katı olmuş vücudundaki tutukluluğu giderdi. Linda'nın söylediklerini düşünüyordu. İnsanlar intihar ederler. İnansak da, inanmasak da dedi kendi kendine. Canlarına kıyacakları da hayatta inanmayacağım kişilerin intihar ettiklerini gördüm ben. Üstelik çoğu bunu dikkatle planlayarak yapmıştı. Kendilerini astıkları ilmekten indirilen kim bilir kaç kişi seyrettim. Ağzına namluyu sokup tetiği çekenlerin ardından ipuçları topladım. Geride kalan bir avuç yakınları bana çok şaşırdıklarını söylemişlerdi. Wallander arabaya geri döndüğünde yorulduğunu hissedecek kadar uzun yürümüştü. Direksiyona geçip dosyalardan birini açtı. Rastgele içinden birkaç fotoğraf çekip aldı. Yüzlerden bazısını tanıdığını düşündü ama diğerlerini hiç hatırlayamamıştı. Resimleri yeniden dosyanın içine koydu ve eve doğru yola çıktı. İşe yaramasını istiyorsa bunları rastgele değil doğru düzgün incelemesi gerekiyordu. Dosyalarla mutfağa geçip oturduğunda akşam olmuştu. Buradan başlayacağım diye düşündü. 75. doğum gününü kutlayan bir adam için düzenlenen, büyük ve iyi organize edilmiş bir partinin resimleriydi. Resimleri birer birer inceledi. Her resimde arka planda yemek masaları görülüyordu. Dolayısıyla o da 3 aşağı 5 yukarı fotoğrafın yemekten önce mi, sonra mı, yoksa yemek sırasında mı çekildiğini çıkarabiliyordu. Toplam 104 resim vardı. Çoğu bulanıktı ve belli bir odağı yoktu. Ya Hokan ya da Louis bunların 64'ünde görünüyordu. İkisinin birlikte çıktığı resim sayısı 12 idi. Resimlerin ikisinde birbirlerine bakıyorlardı. Louis gülüyordu. Wallander fotoğrafları yan yana dizdi. Onları tahmini çekiliş zamanına göre gruplandırmıştı. Hoka'nın her resimde ne kadar ciddi çıktığını görerek şaşırdı. Sert mizaçlı bir denizci miydi? Yoksa bu birazdan bana anlatmaya başlayacağı şeylerin verdiği endişenin bir yansıması mıydı? Öte yandan Louis hep gülümser haldeydi. Bir tanesi hariç, onda da resminin çekildiğinden habersizdi. Tek bir gerçek resim diye düşündü. Wallander yoksa bir tesadüf müydü? Çok sayıda misafirin bir arada çekildiği resimlere geçti. Dost canlısı yaşlıca insanlar refahlığın görüntüsünü veriyorlardı. Hayatta yenilgiye uğramış ve yoksul kimse gelmemiş, Hakan von Enke'nin doğum gününe diye mırıldandı kendi kendine. Bu insanlar elbette mutlu ve doyuma ulaşmış görünecekler. Wallander fotoğrafları bir yana itip önündeki iki isim listesine geçti. 102 kişi saymıştı. İsimler alfabetik sıralıydı ve misafirlerin çoğu evli çiftlerden oluşuyordu. İlk listeyi incelemekteyken telefon çaldı, arayan Linda'ydı. ''Merak ediyorum'' dedi kızı, ''bir şey buldun mu?'' ''Çoktan bilmediğim bir şeye rastlamadım henüz. Louis gülümsüyor, Hokan çok ciddi gözüküyor. Hiç gülümsemez mi?''
Pek sık değil ama Louis'in tebessümü gerçek. Asla olmadığı gibi görünmeye çalışmazdı. Ayrıca sanırım insanları doğru değerlendirmekte de oldukça başarılıydı.
Az önce misafir listesine bakmaya başlamıştım. 102 isim var, neredeyse hiçbirini tanımıyorum. Alven, Alm, Applegren, Berntius.
Onu hatırlıyorum dedi Linda. Stan Berntius, yüksek rütbeli bir denizci. Birkaç yıl önce Hokan ile Louis'lerde hoş geçmeyen bir akşam yemeğine katılmıştım. Yanında karısı da vardı. Çekingen, ufak tefek bir tip. Bütün gece orada kızararak oturup durdu. Ayrıca çok da kırmızı şarap içmişti. Ama asıl Berntius bir felaketti.
Nasıl?
Palbe nefreti.
Bana ciddi ciddi neredeyse 20 yıl önce öldürülmüş bir İsveç başbakanı hakkında misafirlerin kötü konuştuğu bir davete katıldığını mı söylüyorsun?
Gerçekten de öyle. Ona karşı duyulan nefret hala capcanlı. Stan Berntius Palbe'nin Rus ajanı, şifre çözücü bir komünist, bir vatan haini olduğunu söyleyip bilmem daha başka nelerden bahsetmişti.
Louis ile Hokan buna nasıl tepki verdi?
Hokan adamın görüşlerine katılır gibiydi ne yazık ki. Louis fazla bir şey söylememişti, ortamı yumuşatmaya çalışıyordu. Ama atmosfer hiç güzel değildi.
Wallander eskileri hatırlamaya çalıştı. Kendisine göre Olof Palme her şeyden önce İsveç polisinin en dramatik başarısızlığına bir örnekti. Onu bir politikacı olarak pek hatırlamıyordu. Sesi tiz ve gülümsemesi samimi olmayan bir tip miydi? Hatırladıklarının hangisinin gerçek olduğunu söyleyemiyordu. Palme'nin zamanında politikayla pek ilgilenmiyordu. O dönemlerde kendi hayatını bir düzene sokmaya çalışıyordu ve bir de kolay bir insan olmayan babasıyla uğraşıyordu. O denizaltılar İsveç sularında cirit atarken Palme başbakandı dedi. Sanırım o davette bahsinin geçmesi bu nedenle oldu.
Tam sayılmaz, hayır. Yanlış hatırlamıyorsam onun döneminde başladığı söylenen savunma giderlerinde yapılan kısıntı konusundan çıkmıştı. Onun tek başına İsveç'in artık kendini savunamaz duruma gelmesinden sorumlu olduğunu söylediler. Berntius Rusya'nın her zaman şu an olduğu gibi barıştan yana kalacağına inanmanın büyük bir yanlış olduğunu belirtmişti.
Von Enke'lerin politik görüşleri ne yöndeydi?
İkisi de oldukça tutucu ve gelenekçiydiler elbette. Louis her zaman politikayı küçümseyen bir imaj vermek isterdi ama bu doğru değildi.
O halde daha önce söylediğin her şeye rağmen aslında onun da bir maskesi vardı.
Belki, her neyse önemli bir şey bulursan haberleşelim.
Wallander Jussi'yi doyurmaya dışarı çıktı. Köpek biraz perişan ve yorgun görünüyordu. Wallander köpeklerin ve sahiplerinin yıllar içinde birbirlerine benzedikleriyle ilgili söylenenlerin doğru olup olmadığını merak etti. Eğer öyleyse yaşlılık gerçekten pençesini köpeğe geçirmiş gibi görünüyordu. Acaba kendisi de gerçekten bunaklık denen, hani giderek daha fazla yardıma muhtaç hale gelindiği o döneme yaklaşmaya başlamış mıydı? Düşüncesiyle ürperdi ve içeri girdi. Tam yeniden mutfaktaki fotoğraf dolu masaya oturmak üzereyken birden bunun faydasız olduğunu fark etti. Misafir isim listesinde de fotoğraflarda da kayıp kişileri bulmasına ışık tutacak bir şey yoktu. Olanların başka türlü bir açıklaması olmalıydı. Zamanını boşa harcıyordu. İğneyi bile değil, daha saman yığınını arıyordu Wallander. Mutfak masası üstüne yaydı, her şeyi topladı ve götürüp hepsini holdeki masanın üstüne bıraktı. Yarın onları geri verecek ve ölen Louis ile kayıp Hawken'ı düşünmeyi bırakacaktı. Yakında hepsi birlikte Christberg Kilisesi'ne gideceklerdi. Bu kilise Östergötland'da Bören Gölü'ne bakan güzel bir yerdeydi. Von Enkeler'in orada 100 yıldan fazla bir süredir aile mezarlıkları vardı ve Louis oraya gömülecekti. Hans kendisine anne babasının ortaklaşa hazırladıkları vasiyette öldükten sonra yakılmak istemediklerini belirttiklerini söylemişti. Wallander koltuğuna oturup gözlerini kapadı. Kendisi öldükten sonra bedeniyle ne yapılmasını isterdi acaba? Onun bir aile mezarlığı yoktu, onaylı bir mezarlığı da yoktu. Annesi Malmö'de bir hatıra kuruluğunda gömülüydü. Babası Üstad'daki bir mezarlıkta. Stockholm'de yaşayan kız kardeşi Christina'nın ne yapmayı planladığını ise bilmiyordu. Koltukta uyuyakalmıştı. İrkilerek uyandı. Onu uykusundan çekip koparan bir köpek avlamasıyla ayağa kalktı. Gömleği sırılsıklamdı. Derin uyumuş olmalıydı. Jussi genellikle sebepsiz avlamazdı. Hareket etmek isteyince bacaklarının uyuşmuş olduğunu fark etti. Yaz gecesinin karanlığında kulak kabartmış dışarıdan gelen sesleri dinlerken bir yandan da bacaklarını sallayıp yeniden canlandırmaya çalışıyordu. Jussi artık avlamıyordu. Wallander kapıyı açıp eşikte durdu. Jussi anında kulübesinin parmaklığının ardında acı acı havlayıp sıçramaya başladı. Wallander çevreye bakındı. Belki de etrafta dolaşmaya çıkmış bir tilki vardır diye düşündü. Jussi'nin yanına gitti. Çimlerin kesif kokusu burnunu doldurdu ama rüzgar yoktu ve her şey sakindi. Jussi'yi kulaklarının arkasından okşadı. ''Neye avlıyorsun böyle?'' diye sordu alçak sesle. ''Köpekler de kabus görür mü?'' Bakışlarını kaldırıp tarlalarda gezdirdi. Her yer karanlık gölgelerle doluydu. Doğu yönünde soluk sabah ışığı vardı sadece. Saatine baktı. 2'ye çeyrek var. Neredeyse 4 saat uyumuştu. Üstündeki terli gömleği yüzünden titriyordu. 25. ayının sonu. Sayfa 278.